uzayın karanlıklarından bakıldığında dünyamız masmavi bir gezegendir. Dünyamızın bu sıra dışı renginin sebebi yüzeyinin %70'ini kaplayan sudur. Sahip olduğu suyla dünya uzay çölünün ortasında bir vaha gibidir. Yeryüzündeki hayat yalnızca karada gördüklerimizden ibaret değildir. Gözlerden uzak, zengin bir denizaltı yaşamı vardır. Okyanuslar, her biri kendine özgü tasarımlarıyla birbirinden farklı deniz canlılarını barındırır. Öyle ki denizlerdeki sayıları milyonlarla ifade edilen tür sayısı, yeni keşfedilenlerle her dalışta biraz daha artmaktadır. Bu filmde okyanuslarda süren yaşamı ve birbirinden ilginç deniz canlılarını yakından tanıyacak, Yüce Allah'ın benzersiz yaratma sanatına ilk defa izleyeceğiniz örneklerle şahit olacaksınız. Akıntıyla sürüklenen bu beyaz parçacıklar aslında minik canlılardır. Planktonlar denizlerde yaşayan en kalabalık canlı topluluğudur. Bunlar birbirinden farklı, çok çeşitli omurgasızlardır. Bu garip şekilli canlılar deniz yaşamındaki en temel besin kaynağını oluştururlar. Yüz ton ağırlığındaki balinalardan deniz analarına kadar pek çok deniz canlısı için zengin bir protein kaynağıdırlar. Okyanuslar ilk bakışta fark edilmeyen bu canlılarla doludur. Okyanus tabanında dikenli yumuşakçalar çoğunluktadır. Deniz kestaneleri, deniz yıldızları, deniz hıyarları ve diğerleri. Bu canlılar deniz tabanını tarayarak besin ararlar. Deniz kestanesi ilginç görünümlü bir omurgasızdır. Yumuşak bedenini düşmanlarından koruyacak bir kabuğu bulunmaz. Ama caydırıcı bir silahı vardır, dikenler. Deniz kestanesinin dikenleri hareketli, hatta bazı türlerde zehirlidir ve 30 santim uzunlukta olabilmektedirler. Bedeninden uzayan bu tüp ayaklar deniz kestanesinin vazgeçilmez uzuvlarıdır. Esnek ve aynı zamanda emici özellikteki bu ayakları kullanarak kayalara rahatlıkla tutunur ve deniz tabanında dolaşabilir. Tüpler kestanenin gözleri gibidirler. Işık, ısı ve sudaki titreşimleri hassas bir şekilde algılarlar. Akıntıyla sürüklenmekte olan planktonları deniz kestanesi bu emici tüplerle yakalar. Bu tüpler aynı zamanda solungaç görevi görürler. Oksijen ve karbondioksit alışverişi burada gerçekleşir. Atık maddeler de yine tüplerden atılır. Kestanenin ağzı vücudun hemen altındadır. Algleri üzerinde dolaştığı kayaların üzerinden dişleriyle kazıyarak yer. Deniz kestanelerinin üremeleri çok ilginç bir andır. Yan yana geldiklerinde dişi yumurtalarını akıntıya bırakırken aynı anda erkek de spermlerini bırakır. Bu hücrelerin sayısı milyonlarcadır. Yumurta bulutları sperm bulutlarıyla karışır. Karşılaşacakları zorluklar ve tehlikeler düşünüldüğünde bu kadar çok sayıda hücrenin bırakılmasının amacı da ortaya çıkar. Dişiden gelen genler, erkekten gelen genlerle birleşir. Bu hücrelerdeki genlerin sayısı özellikle yarıya indirilmiştir. Böylece erkek ve dişiden gelen genler bir araya geldiğinde sağlıklı bir kestane hücresi oluşturulur. Dişi ve erkek hücreler birleştiğinde hücreler hemen bölünerek çoğalmaya ve özelleşmeye başlarlar. Bölünen ve özelleşen hücreler bir süre sonra larva haline gelir. Deniz kestanesinin dikensi uzantıları, tüp ayakları, sindirim sistemi ve birbirinden farklı dokuları larva safhasında gelişmeye devam eder. İşte larva safhasında bir deniz tarağı. Bu da bir deniz yıldızı larvası. Akıntılarla yeni yerlere seyahat ederken olgunlaşacak, deniz altındaki yaşamı devam ettirecekler. Yumurta ve sperm hücrelerinin sayısını belirleyen kimdir? Zamanlamayı seçen. Peki ya yumurta ve spermin gen sayılarının yarım olmasına karar veren? Bu bilgilere denizin dibinde yaşayan bir hayvan kendiliğinden sahip olamaz. Şüphesiz deniz kestanesini şekillendiren ve yaşamanın her aşamasını belirleyen sonsuz bilgi ve kudret sahibi Yüce Allah'tır. Denizaltı canlılarından bir diğer yumuşakça da deniz yıldızıdır. Deniz tabanında kollarıyla hareket eder. Güvenli bir tutunma için kollarına özel emici kaplar yerleştirilmiştir. Böylece istediği yere tırmanabilir. Planktonları yakalayıp yiyebilmesi ise yine kollarındaki emici kaplar sayesinde mümkündür. Deniz yıldızı kollarını hareket ettirmek için hidrolik basınç yöntemini kullanır. Tıpkı iş makinelerinde ağır yüklerin ve kolların hareketinde olduğu gibi. Deniz yıldızı kollarının içinde uzunlamasına yer alan tüp biçimli ayaklara sahiptir. Bunlar sıvıyla dolu olan bir iç boru sistemine bağlıdır. Kaslar boruları sıkıştırdığında oluşan hidrolik basınç sıvıyı ayaklara gönderir. Böylece hidrolik basınç tüp ayaklarda dalga hareketi oluşturur. Kolların içindeki sıvı basıncı sayesinde ayaklar bir ileri bir geri uzanır ve deniz yıldızı istediği yere ilerler. Kusursuz bir plana sahip bu tasarım, iman eden insanlar için bir yaratılış delilidir. Câsiye suresinde Yüce Allah, canlılar üzerinde düşünmemiz gerektiğini şöyle bildirmiştir. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Natilius, 500 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı fosilleriyle ispatlatmış, evrim teorisini tek başına çürütmeye yeten canlı bir yaratılış kanıtıdır. Adını Jules Verne'in ünlü romanındaki denizaltıdan alan bu canlı, etkileyici tasarımıyla bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Kabuklu salyangozlardan farklı olarak kabuğunun içinde özel odacıklar bulunur. Yeni doğmuş bir Nautilus'ta 4, yetişkinde ise 30 kadar odacık vardır. Canlı en dıştaki odada yaşar. Diğer odacıkların görevi, tıpkı bir denizaltıda olduğu gibi canlının belli derinliklere inebilmesi için hava tutup bırakmaktır. Böylece Nautilus 500 metre ile 1200 metre derinlik arasında rahatlıkla yüzebilir. Nautilus bu odacıklara hava doldurarak yükselir, havayı boşaltarak da derine iner. Peki bu havayı nereden bulur? Bu soruyu araştıran bilim adamları mucizevi bir sistemle karşılaşmıştır. Nautilus'un vücudunda biyokimyasal yolla özel bir gaz üretilmektedir. Bu gaz odacıklardaki suyla yer değiştirmektedir. İnsanoğlunun 20. yüzyılda denizaltılarda kullanmaya başladığı bu teknik, milyonlarca yıldır Nautilus tarafından kullanılmaktadır. Nautilus hareket etmek için başka bir ilginç teknik kullanır. Jet itiş tekniği. Kabuğunun içine aldığı suyu kollarının altındaki delikten dışarı üfler. Nautilus'un kabuğu kamuflaj yapmasına olanak sağlar. Kamuflajda zıt gölgeleme olarak tanımlanan bu teknikte yukarıdan bakan biri için kabuğun üst yüzeyini kaplayan koyu çizgiler Nautilus'u görünmez kılar. Aşağıdan bakan biri içinse açık renkli alt tarafı su yüzeyiyle aynı renktedir. Şüphesiz Nautilus'un ne kendi kendine gaz üretecek bir kimyasal tepkimeyi bilmesi ne de bu tepkimeyi gerçekleştirecek yapıyı kendi vücudunda kurması mümkündür. Kabuğunun kompleks yapısını da ne o ne de tesadüfler tasarlamıştır. Bu benzersiz üstünlükteki tasarım, her şeyi örneksiz yaratan Allah'ın eseridir. Allah'ın bedi, örnek edinmeksizin yaratan sıfatı bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Mürekkep balığı çok kompleks bir göz yapısına sahiptir. Şu aşamada avını kaçırması söz konusu değildir. Gözleriniz çevreyi ne kadar iyi görürse o kadar fazla saklanmak zorunda kalırsınız. On kolu vardır ve hepsi de kaslı emme ağızlarına sahiptir. Yavaş ya da hızlı yüzebilir. Başının altındaki çıkış deliğinden püskürttüğü suyla hareket eder. Mürekkep balığı, suyu dirençle karşılaşmadan kolayca yararak gitmesine olanak veren hidrodinamik şekliyle en hızlı deniz canlıları arasındadır. Bazı türleri saatte 30 kilometre hızla yüzebilmektedir. Bu kadar hızlı olabilmesinin sırrı, vücudunu bir ağ gibi ören protein lifleridir. Bu liflerin esnekliği ve sağlamlığı sayesinde suyun hızlı bir şekilde dışarı atılabilmesi sağlanır. Burada dikkati çeken çok önemli bir nokta vardır. Günümüzün itmeli jet motorlarının çalışma prensibi de mürekkep balığıyla aynıdır. İnsanlığın 20. yüzyılda taklit etmeye başladığı bir teknik, milyonlarca yıldan beri mürekkep balığı tarafından kullanılmaktadır. Ahtapot 8 kollu bir avcıdır. Diğer hayvanlardan saklanmak içinse ilginç bir yöntem kullanır. Kamuflaj. Derisini oluşturan hücreler çevreye otomatik olarak uyum sağlar ve bir ayna gibi vazife görerek renk ve doku açısından ortamı taklit ederler. Ahtapotun gözleri çok iyi görür. Çevresindeki değişiklikleri çok iyi fark eder. Böylece derisinin rengini ve desenini çevreye göre değiştirir. Deri kromatofor denilen özel renk hücreleriyle kaplıdır. Sinir sistemiyle harekete geçirilen küçük kaslar kasılarak bu hücreleri ortaya çıkarırlar ve derisi koyulaşır. Kaslar gevşediğinde ise hücreler küçülür ve derinin rengi açık hale gelir. Farklı renk hücreleri farklı renk pigmentleri taşır ve sayısız renk bileşimi ve deseni oluşmasına imkan verir. Ahtapotların en sık avladığı canlı yengeçtir. Kendilerini tehlikeli makas kollardan korumakta ustadırlar. Dişleri ise yengecin kabuklarını kırabilecek güçtedir. Hareketli kaslardan ibaret olan bu avcı, üstün özellikleriyle kendini en iyi şekilde saklayabilen mükemmel bir canlıdır. Ahtapotun kendini diğer canlılardan saklama ihtiyacını hissetmesi ve daha sonra özel renk hücrelerini derisinin üzerine yerleştirmiş olması mümkün değildir. Ahtapotun sahip olduğu bu üstün kamuflaj sistemi, şüphesiz her şeyin bilgisine sahip Yüce Allah'ın kusursuz yaratışına bir örnektir. Bu bir aslan balığı. Bu saldırgan görünümü hiç de blöf değil. Gerçekten çok tehlikeli bir canlı. Aslan balığının sırtındaki yüzgeçler zehirli dikenler taşır. Bu dikenler bir saldırı durumunda koruma sağlar. Avını yüzgeçlerini kullanarak istediği yere yönlendirir. Köşeye sıkıştırınca da ağzına doğru çeker. Aslan balığının bu çekici görünümü bir yandan avının dikkatini çekerken diğer yandan yem olmasına sebep olmaktadır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, vücutlarının atmosfer basıncına uygun olarak yaratılması sayesindedir. Biz hiç farkında olmayız ama etrafımızı saran hava, cildimizin her santimetre karesinde her an 1 kilogram ağırlığa sebep olur. Bizim ve tüm canlıların vücudu, işte bu atmosfer basıncına uygun olarak yaratılmıştır. Okyanuslarsa havadan daha ağır bir maddeden oluşur. Su. Derinliğin deniz yaşamı üzerindeki etkilerini görmek için gelin bir dalış yapalım. Derinlere doğru daldığınızda her 10 metrede bir basınç bir kat daha artar. Bu basınç, üstünüzde duran suyun ağırlığıdır. Ancak böylesine bir ortamda rahatça yaşayan canlılar vardır. Bu basınca uygun olarak yaratılmış deniz canlıları. Güneş ışığı okyanusun yalnızca ilk 100 metre derinliğine ulaşabilir. Güneş ışığını kullanarak fotosentez yapan canlılar bu derinliklerde bulunurlar. Mercan resifleri böyle zengin bir canlılığın mekanıdır. ...150 metre derinliğe inildiğinde fotosentez imkansız hale gelir. Hiçbir bitkiye rastlanmaz. Ancak yüzeyde yaşayan canlıların artıklarıyla beslenen hayvanlara rastlarsınız. Örneğin süngerler. Bunlar bitki gibi görünmelerine rağmen organize bir hayvan kolonisidir. Okyanusun 300 metre derinine indiğimizde devamlı bir eğimle karşılaşırız. Buna kıtasal eğim denir. Bu eğim sahilden 250 kilometre açığa kadar devam eder. Bu eğimi takip ettiğimizde 4 kilometre derinliğe ulaşırız. Bu derinlikte su sıcaklığı artı 4 derecenin altına düşer. Basınç ise yüzeydeki basıncın 400 katına ulaşır. Bu derinlikte yüzeyden ulaşan bir ışık yoktur. Zifiri karanlıktır. İlk bakışta canlılığın olmadığı bir çöl görüntüsüyle karşılaşırız. Ancak sabırla göz gezdirdiğimizde ilginç canlılar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Canlılık bu yüksek basınçta bile sürmektedir. Bu ilginç balıkların yaşam sistemleri özellikle bu çok yüksek basınçta yaşamak üzere tasarlanmıştır. Birazdan izleyeceğiniz balıkları ilk defa göreceksiniz. Su üstüne daha önce hiç çıkmamış efsane balıklar. Bu ejderha balığı. Uzunluğu 1 metre. Çenesindeki çukurlarsa özel bir algılayıcı dokuya sahip. Bu özel algılayıcı doku sayesinde karanlıktaki avını yaptığı hareketlerinden saptar ve bulur. Bu sıra dışı gözler sayesinde ışıldayan balıkların yerini kolayca saptar. ve ejderha balığı okyanusun kilometrelerce altında sakin bir şekilde yaşamına devam eder. Bu Grenader balığı. Yaklaşık 50 santim boyundadır. Deniz tabanında uzun mesafeleri dolaşır. Amacı yüzeyden aşağı düşen ölü balıkları ya da besin artıklarını toplamaktır. Böylece bir yandan besin ihtiyacını karşılarken diğer yandan okyanus dibini temiz tutar. Yanağına yerleştirilmiş algılayıcı çukurlar sudaki titreşimlerin kaynağını saptarken büyük gözüyle de yüzeyden aşağı düşmekte olan ölü balıkları takip eder. Yüce Allah Grenader balığını 3000 metre derinlikte yaşayacak biçimde yaratmıştır. Tripod balığı ise okyanus dibinde dolaşmak yerine olduğu yerde beklemeyi tercih eder. Göğsünün iki yanındaki yüzgeçleri uzun uçlara sahiptir. Arka kuyruğu ise aşağı doğru uzamış haldedir. Böylece tıpkı 3 ayağı üzerinde duruyormuşçasına özel bir görünüme sahiptir. Deniz tabanında bu şekilde saatlerce yakınından geçecek bir yiyeceği bekler. Tripod balığının küçücük gözleri neredeyse tamamen kördür. Başının arkasında iki uzun anteni bulunur. Böylece sudaki en ufak hareketi bile hassas bir şekilde algılar. Tripod balığının tasarımı bir akıl ürünüdür. Yüce Allah bu canlıyı yaşadığı ortamdaki ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirmiştir. İşte okyanusun derinliklerinin bir sürprizi daha. Uçan ahtapot Jumbo. Kafasının iki yanındaki yüzgeçleri fil kulaklarını andırdığı için Jumbo adı verilmiş. Sanki derinliklerde uçan bir fil gibi süzülüyor. Boyutları ise bir basket topu kadar. Kollarının arasındaki ağ yapı sayesinde fazla bir güç sarf etmeden suda uçarcasına hareket ediyor. Bu karanlık sularda yiyecek bulmak ve başkaları tarafından avlanmamak için çevreyi çok iyi görebilmek gerekir. Bazı canlılarda bu hayati sorun görünmezlik taktiğiyle çözülmüştür. İşte keser balığı. 1000 metre derinde yaşar. 10 santim boyundadır. İri gözleri yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Çünkü bu derinlikteki balıklar genellikle üstlerinden geçen balıkları avlarlar. Tabii bu arada kendileri de görünmez olmak zorundadırlar. Nitekim vücutları bunu sağlayacak biçimde yaratılmıştır. Bedenleri yassıdır ve gümüş renkli vücutları karanlıkta kamufle olmalarını sağlar. Bu arada aşağıdan bakan biri onları fark edebilir. Çünkü bu derinlikteki pek çok balık büyük gözleri sayesinde yukarıdan süzülen ışığa karşı avlarını ayırt edebilirler. Ancak keser balığının sahip olduğu benzersiz kamuflaj sistemi onu bu tehlikeden korur. Keser balığı aşağıdan bakan bir çift göz tehlikesine karşı oldukça şaşırtıcı bir yanıltma düzenine sahiptir. Karınlarında fotofor denilen ve ışık üreten çok özel hücreler yerleştirilmiştir. Bu ışık biyolojik bir ışıktır. Yani biyolüminesans. Farklı iki kimyasal madde bir araya getirilip bir kimyasal reaksiyon başlatılarak bu ışık elde edilir. Keser balığının karnındaki hücreler yukarıdan süzülen ışığın değişen rengini taklit eder ve tamamen aynı renkte ışık üretirler. Böylece keser balığının gölgesinin aşağıdan görülmesi engellenmiş olur. Bu şaşırtıcı savunma sisteminin çok üstün bir akıl ürünü olduğu açıktır. keser balığı aşağıdan nasıl göründüğünün farkında olamaz. Işığın nasıl üretileceğini bilemez. Böylesine hassas bir sistemin balığın vücudunda tesadüfen ortaya çıkmış olması da imkansızdır. Keser balığı, Yüce Allah'ın yaratma sanatının sonsuz örneklerinden biridir. Allah bize kendini bu ve benzeri yaratılış örnekleriyle tanıtmaktadır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın yeryüzünün her köşesindeki varlığa hakim olduğu şöyle haber verilir. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Dört bin metre derinlikte yaşayan bu balığa oltacı balığı adı verilmiştir. Çünkü balıkçıların balıkları cezbetmek için çarpıcı renkte oltalar kullanmaları gibi, bu balık da avını çekecek bir yöntem kullanır. Başının hemen üstünden uzanan ışıklı bir oltası vardır. Örneğin bir mürekkep balığı için bu parıltı çok ilgi çekicidir. Bunu minik bir balık zanneder. Oltacı balığının sergilediği avlanma yöntemi üstün bir akıl ürünüdür. Balığın hücrelerinde istediği gibi ışık üretebilmesi, sonra da bunu dilediği şekilde kullanması mümkün değildir. Bu sistem onu yaratan Yüce Allah'ın eseridir. Bu derin ve karanlık sularda avlanmak için balıklar örneğini ilk defa göreceğiniz başka sistemlerle de donatılmıştır. Bazı balıkların önlerini aydınlatan farları bile bulunur. Malakosto balığının gözlerinin hemen altında olduğu gibi. Bu sıradan değil, çok özel bir amacı olan bir ışık. Rengi kırmızı. Ancak diğer balıklar kırmızı ışığı algılayamaz. Böylece sahip oldukları bu donanım, Malakosto balığına fark edilmediği bir gece görüşü sağlar. Biyolojik ışık, saldırının yanı sıra savunma amacıyla da kullanılır. Örneğin bu karidesin kendini savunmasında olduğu gibi. Karides tehlikeyi hisseder, düşmanın harekete geçmesiyle birlikte kendi etrafında dönmeye başlar ve ışıklı, yapışkan bir sıvı bırakıverir. Düşman bir yandan etkisizleştirilirken artık kendisi etrafa görünür halde potansiyel bir av haline gelir. Karides'in böyle bir savunma taktiği uygulaması bizi bir yaratılış gerçeğine götürür. Karides hangi kimyasalları nasıl karıştıracağını bilemez. Kimyasal tepkimeyi geciktirecek hassas doz ayarını asla yapamaz. Her şeyi bilen, üstün ve güçlü olan Yüce Allah, Karides'i bu savunma sistemiyle birlikte yaratmıştır. Bu ostrakot balığı bir fasulye tanesi büyüklüğündedir. Ama karanlıkta en iyi gören balıklardan biri olduğu için büyük bir tehlikedir. Bir çeşit plankton olan kopipotlarsa en gözde avlarıdır. Kopipotlar ışık üreterek birbirleriyle haberleşirler. Ostrakot ise karanlıkta yanıp sönen bu ışıltıları takip ederek onlara ulaşır. Ama kopipotun da kendine özgü bir savunma tekniği bulunur. Tehlike yaklaştığında ışıklı bir sıvı bırakır. Ancak bu sıvının parıltısı gecikir ve sıvı kopipottan uzakta parlar. Kafası karışan ostrakot şaşırmış bir şekilde diğer ışıkları takip ederken kopipot karanlıkta güven içinde izini kaybettirir. Işık üretimi bu canlıların en önemli silahlarıdır. ışığı hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanmaktadırlar. Bu sistemin karmaşık bir seri kimyasal tepkime ile oluştuğu ortadadır. Böyle bir sistem ne rastlantılarla ne de balıkların bilgisi ve iradesiyle açıklanabilir. Işık üreten bu canlıları şekillendirip kusursuzca bu ortam için yaratan Yüce Allah'tır. Okyanusların derinlikleri bir gösteri yeri gibidir. Birbirinden farklı tasarımlarıyla milyonlarca deniz canlısı okyanuslarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Binlerce yıl boyunca okyanusların derinliklerinde bir sır olarak kalmış bu canlıların, bugün kendilerini gözlemleyebilen insanlar için büyük bir anlamı vardır. Bu çeşitlilik, insanoğlunun tüm bunları yaratan Yüce Allah'ın sonsuz bilgi ve kudret sahibi olduğunu bir kez daha görmesi ve kavraması için bir vesiledir. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.